Ayrım 25. Kültürden irfana. Cemil Meriç. Sayfa 319. Dilimizin en büyük lügat nüvisi, Red House. Şarkiyatçılık, sömürgeciliğin keşif kolu demiştim. Bu hükmü fazla insafsız buluyorum. Nesiller Osmanlı tarihini Hammer'dan öğrendiler. Red House hala dilimizin en büyük lügat nüvisi. Çeyrek asır önce Rıza Tevfik'ten, Türkçenin en güvenilir lügati hangisidir diye sormuştum. Tereddüt etmeden Red House'un leksiyonudur demişti. Red House'un iki leksiyonu vardır. Biri 1861'de basılan Lexicon English and Turkish, diğeri de 1890'da çıkan A Turkish and English Lexicon, birbirini tamamlayan bu iki sözlüğün Red House'un en önemli eserlerinden olduğu muhakkak. Veled Çelebi, Doktor Kınoş'un bir kitabına yazdığı ön sözde, Vefik Paşa'nın Lehçe-i Osmanisi de, Şemsettin Sami'nin Kamusu Türkisi de, Red House'un müsveddelerinden faydalanarak tertip edilmiştir, hükmünü veriyordu. Kimdi bu Red House? Müntehabat-ı Lugat-ı Osmaniye. Müntehabat-ı Lugat-ı Osmaniye, Osmanlı lisanından seçmeler. A Dictionary of Arabic and Persian Words Used in Turkish. Red House'un 1830'dan itibaren üzerinde çalıştığı bir eserdir. 1846'da İstanbul'da yazar adı belirtilmeden basılır. Bu sözlük dolayısıyla Red House, padişah tarafından 10.000 kuruşla ödüllendirilir. 1846'da yayımlanmış. Türkçenin ilk mazbut sözlüğü. 1956'larda İstanbul Üniversitesi Rektörü Tevfik Sağlam Paşa ile eski Marif Vekili Hasan Ali Yücel ile ilk lügatimizin adını sordum. İkisi de Red House'dan habersizdiler. Tanımamışız Red House'u. Ne muhallet kamuslarından haberdarız, ne kişiliğinden. Adı İslam ansiklopedisine geçmemiş. Kamusu alamda da ciddi bir bilgi bulamadık. İngilizlerin ünlü tercüme-i hal kamusu da aydınlatmıyor bizi. Çocukluk yılları sisler içinde. 30 Aralık 1811'de dünyaya gelmiş, ailesi hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. 1818 ila 1826 arası Christ Hospital'da okumuş, sonra Akdeniz yolculuğu, İzmir ve İstanbul. Devlet-i Aliye, serüven peşinde koşan bu serseri yolcuyu müsevvitliğe tayin etmiş. 1830'da Rusya'dadır, 1834'te Londra'ya döner. Yayımladığı ilk eser Türkçe, İngilizce, Fransızca sözlük. Kafamızda istifhamlar yaratan dağınık bilgi kırıntıları. Red House, hayatının birçok kısımlarını isteyerek karanlıkta bırakmış. Zaten birçok yönleriyle garip bir adam. Mizacından ve yaşayış tarzından kaynaklanan bir eksantriklik. Ömür boyu iki medeniyeti birbirine tanıtmak istemiş üstad. Türkiye'ye ve Türkçe'ye gönülden dost. Kendisinden dinleyelim. Osmanlı lehinde konuşurken büyük bir şevk duyuyorum. Avrupa'nın onlara gösterdiği haksızlık yüzümü kızartıyor. Bu haksızlık kısmen cehaletten, daha da çok dini taassuptan ileri geliyor. 40-50 yıl önce inanıyordum ki dini taassup diye bir şey kalmamıştı Avrupa'da. Bu inancımı Osmanlılara da aşılamaya çalıştım. Birçoklarını inandırdım da. Türkiye, Hristiyan Avrupa ile kardeş olmak istiyordu. Heyhat, ne yobazların kökü kurumuş ne mürailerin. Osmanlı'ya ait her şey Avrupa'ya da, İngiltere'ye de vahşi bir kin telkin ediyor. İngiltere'yi bu müsamahasızlığı, bu anlayışsızlığı yüzünden sevmiyorum. Müntehabat yıllarca mekteplerde okutulmuş. Nesiller dillerine ait müşkülleri Red House'la çözümlemiş. İngilizce öğrenmek isteyen Türkler, Cumhuriyet Türkiye'sine kadar Red House'un 1861'de yayınlanan lügatine başvurmak zorunda kalmış. A Lexicon, English and Turkish, Shaving in Turkish, Diliteral, Incidental, Figurative, Colloquial and Technical Signification of English Terms, Indicating their Pronunciation in a New and Systematic Manner and Preceded by a Sketch of English Etymology to Facilitate to Turkish Students the Acquisition of the English Language, Londra. 1861. İngilizce Türkçe sözlük. 1861 ila 1911 arasında 14 kere basılır. 1890'daki Türkçeden İngilizceye sözlük, A Turkish and English Lexicon Shaping the English Signification of the Turkish Terms kitabı mani lehçeli James Redhouse El İngilizi, Konstantinopol 1890, Türkçe-İngilizce sözlük, 1890 ila 2001 arası 58 baskı. Bugüne kadar yayımlanmış Osmanlıca lügatlerin en mükemmelidir. Bu esrarengiz dahiyi daha yakından tanımak isteyenler, Amerika'nın Ohio Üniversitesi araştırıcılarından Carter Findlay'in yazısına eğilmek zorundadırlar. Findlay, Carter Vaughan, Sir James Redhouse, The Making of a Perfect Orientalist, Journal of the American Oriental Society içinde, 1979. Bu çalışma 2006 yılında Türkçe'ye de çevrildi. Sir W. Redhouse, mükemmel bir doğu bilimcinin öyküsü. Sir James W. Redhouse, The Making of a Perfect Orientalist, çeviren Nuray Şimşek. Editörler Brian Johnson, Hande Cingi, Redhouse Yayınevi, İstanbul 2006. Uzmanlık alanı Osmanlı ve Türk tarihi olan Findlay'in Osmanlı Devleti ile ilgili ilk çalışması. Bürokratik Reform of the Ottoman Empire, The Sublime Porte, 1789 ila 1922. Princeton University Press, 1980. Osmanlı Devleti'nde Bürokratik Reform, 1789-1922. Çevirenler Latif Boyacı ve İzzet Akyol. İz Yayınları, İstanbul 1994. Sonraki çalışması Ottoman Civil Ofisi Aldım. A Social History, Princeton University Press, 1989. Kalemiye'den Mülkiye'ye. Osmanlı Memurlarının Sosyal Tarihi. Çeviren Gül Çağlalı Güven. Tarih Vakfı, Yurt Yayınları, İstanbul 1996. Türkçe'ye çevrilmiş diğer bazı eserleri The Turks in World History, Oxford University Press, 2004, Dünya Tarihinde Türkler, çeviren Ayşen Anadolu, Kitap Yayınevi, İstanbul 2006. Turkey, Islam, Nationalism and Modernity, A History, 1789-2007. Yale University Press, 2010. Modern Türkiye Tarihi, İslam, Milliyetçilik ve Modernlik, 1789 ila 2007, çeviren Güneş Ayaz, Timaş Yayınları, İstanbul 2011. Batı dillerinde yapılmış en ciddi biyografi onun imzasını taşıyor. Öğrendiklerimizi şöyle özetleyebiliriz. İngiltere'nin Suffolk bölgesinden Londra'ya gelmiş, 5 yaşında bir yetim, bir aile dostunun yardımıyla Christ Hospital'e yerleştiriliyor. 1822'de Mathematical School'dadır. Okulun çok yüklü bir programı var. Teknik bilgiler, denizcilik, trigonometri, haritacılık. Yabancı dil var mı yok mu bilmiyoruz. Okuldan mezun olanlar İngiliz Bahriyesi'nden hizmet görürler. Redhouse mektebi bitirdiğini söyler ama bitirememiş. 1826'da ahlaksızlığı yüzünden tard edilmiş. Sonra Akdeniz'e giden bir gemiye atmış kapağı. 1826'dan 1853'e kadar ülkemizdedir. Genç Redhouse, kabiliyetini İstanbul'da keşfedecek, ilmi inkişafı Osmanlı Devleti'nin hizmetinde gerçekleşecektir. İstanbul'a gelir gelmez ilk işi, Harbiye ve Bahriye mekteplerinin hocaları ile Baba Ali'deki dışişleri erkanıyla tanışmak olur. Baş hoca İshak Efendi'nin yardımı ile tercüme odasına girer. Burada değerli koruyucular bulur. Vefik Paşa, Mehmet Namık Paşa gibi. Tercüme odasındayken İbn Batuta seyahatnamesini çevirir Türkçe'ye. Sonra Hüsrev Paşa'nın tercümanı olur. 1830'da Rusya'ya gider. Belki Rusça öğrenmek için, belki de diplomatik bir misyonla. 1833'te İstanbul'da. 1834'te Türkçe-İngilizce-Fransızca sözlük. Bianchi, Türkçeden Fransızca'ya lügatini yayımladığı için Redhouse'un kitabı basılmaz. Sonra Redhouse'u İngiltere'de buluyoruz. Burada 4 yıl kalacak. Önce Elçi Nuri Efendi ile münasebet kurmuştur, sonra da Reşit Bey ile, Mustafa Reşit Paşa. Reşit Bey'in yerine gelen Sarim Efendi'nin Fransızca hocasıdır. Arapça ve Farsçasını bir hayli ilerletmiştir. 1837 ile 38'de Sarim Efendi hocasını Reşit Paşa'ya yollar. Üstad artık 15 sene İstanbul'dan ayrılmayacaktır. Önce Bab-ı Ali tercüme kalemindedir, sonra da Divan-ı Hümayun tercümanı. Bu arada yeni bir sözlük yazmaya başlar. Bir ara Bahriye tercümanı ve Umur-u Bahriye şurasında aza. 1840'ta Suriye'ye çağrılır. Volker'ın mahiyetinde çalışır. Fevzi Paşa'nın Mısır'a teslim ettiği donanmayı getirmek üzere Volker'la beraber İskenderiye'ye gider. 1841'de nişan-ı iftihar alır. Tekrar hariciye vekaletinde mütercimdir. Lord Stratford Canning İstanbul'a büyükelçi olarak gelince hariciye nazırı Sarim Paşa ile Canning arasında mahrem aracıdır. Başladığı sözlüğü sıkı bir çalışmayla 1846'da tamamlar. Müntehabat-ı Lugati Osmaniye. Aynı yıl Paris'te yeni bir eseri yayımlanır. Grammaire raisonnée de langue ottomane. Grammaire raisonnée de la langue ottomane suivi d'un appendice contenant l'analyse d'un morceau de composition ottomane au son démontré les différentes règles auxquelles les mots sont assujettis. Osmanlıca'nın ilmi grameri. Paris 1846. Sonra Erzurum'da İranlılarla bir hudut meselesini halletmek için kurulan bir komisyona mütercim tayin edilir ve 4 yıl heyetteki İngiliz temsilcisinin emrinde çalışır. 1850'de Encümen-i Daniş azasıdır. 1853'te sıhhi sebepler yüzünden İngiltere'ye döner. Yazı hayatını orada sürdürür. 1853'ten ölümüne kadar 1892 İngiltere'dedir. Hariciye nezaretinde şark dilleri mütercimi bir nevi arpalık. 1861 ila 64 arası Royal Asiatic Society'de sekreter. Kırım Savaşı Osmanlı'ya karşı alakayı artırınca İngiliz zabitanı için bir Vademecum yayınlar. Vademecum of the Ottoman Colloquial Language 1853. Osmanlıca konuşma dili cep kılavuzu. 1856'da Türkçeden İngilizceye, İngilizceden Türkçeye iki küçük sözlük. An English and Turkish Dictionary in two parts. English and Turkish and Turkish and English in which the Turkish words are represented in the oriental character as well as their correct pronunciation and accentuation. Shave in English Letter Londra 1856. İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye iki bölümlü sözlük. Eser Sultan Abdülmecit tarafından kıymetli taşlarla süslü bir enfiye kutusu ile tertip edilir. Bab-ı Ali tarafından da 50 nüsha satın alınır. Bu arada Kitab-ı Mukaddes heyeti Kitab-ı Mukaddes'in yeni bir tercümesini ısmarlar Red House'a. 1861'de İngilizce-Türkçe sözlük yayımlanır. 1890'da Türkçe-İngilizce lügat. Kitab-ı Mani Lehçe adıyla yayımlanan bu abide eser, Red House'un İstanbul'da bulunmayışı yüzünden hayli kısıntılara uğramış, emsal ve şevaitin büyük bir kısmı tay edilmiştir. Yazar 1861'de Türkler için mufassal bir lügat hazırlamaya başlamıştır. Adı Külliyatil Aziziye fil Lügatil Osmaniye. Osmanlıca kelimelerin etimolojik kökenlerini de veren bir sözlük. Osmanlıca ve Doğu Türk lehçesi sözlüğü. 1861'de başladığı bu çalışmayı 1885'te bırakır Red House. Fuat Paşa'ya bir mektup yazarak eserin 1/5'ini tamamladığını söyler ve kitabına himmet edilmesini rica eder. Paşa'dan cevap alamayan Red House 2 yıl sonra Masurus Paşa'ya başvurur. Eserin 4 cildini cim harfinin sonuna kadar tamamlamıştır. Kitabı 100 İngiliz lirası karşılığı Türk hükümetine satmak niyetindedir. Yılda bir cilt olarak eseri 10 senede bitirecektir. Sefir İstanbul'a bu teklifi bildirir. Ali Paşa aylarca sonra muvafakat cevabı verir. 1885'e kadar kamusu yazmaya devam eden Red House sonra bu işten vazgeçer. Yazılan 10 cilt İstanbul'a yollanmış fakat müsveddelerin nerede kaldığı hala öğrenilememiştir. Külliyatil Aziziye'nin bulunmayışı dilimizin tarihi için son derece esef edilecek bir kayıptır. Wethouse, her kelime için Kur'an'dan, hadisten, Arap ve Acem şairlerinden çok geniş örnekler vermiş, o devrin kayıtsızlığı yüzünden bu gerçek hazine bir yerlerde unutulup kalmıştır. Türkçe-İngilizce leksikonun, İstanbul'daki tabirlerin cimriliği yüzünden makaslanan müsveddelerinin tamamı British Museum'da Kadir Şinas ilim adamlarını beklemektedir. İngiltere, 1884'te bu kıymetli evladına edebiyat doktoru payesini verir. 1885'te St. Michael ve St. George nişanlarıyla takip eder. 1888'de ise bu nişanların şövalye rütbesine layık görülür. Zavallı Wethouse, doğumunun 170. yıl dönümünde sana büyük kabiliyetin ve paha biçilmez hizmetlerinle mütenasip bir abide kurmak isterdim. Bu naçiz hatırlatmayı hoş gör. Wethouse James William Sir, Londra 1811-1892. İngiliz dil bilgini, mütercim, sözlük yazarı. Çocuk yaşta anne ve babasını kaybetti. 1819'da Christ Hospital adlı yardım ve eğitim kurumuna yerleştirildi. Denizcilik, haritacılık, teknik resim, trigonometri konularında eğitim aldı. 1826'da disiplinsizlik nedeniyle okuldan çıkartıldı. Bir gemide iş buldu, İstanbul'a uğrayan gemiden kaçarak bu kente yerleşti. Kasımpaşa tersanesinde çalışmaya başladı. Türkçenin yanı sıra Arapça, Farsça, İtalyanca, Yunanca ve Almanca öğrendi. Mühendishane-i Bahri Hümayun'da teknik ressam olarak çalıştı. Türkçe bilgisi sayesinde Bahriye'de İngilizce öğretmenliği yaptı. 1834 ila 38 arası Londra'ya döndü. Bu süre içinde Osmanlı Devleti'nin Londra'daki ilk öğrenci müfettişi olarak Türk öğrencileri denetlemekle görevlendirildi. 1836'da evlendi. 1838'de tekrar İstanbul'a geldi. Önce Sedaret tercümanı, 1840'tan itibaren de Hariciye Nezareti tercümanı oldu. 1841'de Erzurum'da 4 yıl boyunca İngiltere'nin de temsilci bulundurduğu bir heyette tercümanı katiplik yaptı. Gramerle ilgili eserini bu dönemde kaleme aldı. 1851'de kurulan Encümen-i Danişe, sonra da Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye'ye üye oldu. 1853'te sağlık nedeniyle emekliliğini istedi ve henüz 43 yaşındayken İngiltere'ye döndü. İngiltere Dışişleri'nde Doğu Dilleri tercümanlığı yaptı. Royal Asiatic Society'ye üye seçildi. 1888'de Sir ünvanını aldı. Osmanlıca'dan Türkçe'ye yaptığı kapsamlı sözlük en önemli eserlerinden biridir. 1856. El yazması 12 cilt olan bu eserin orijinali British Museum'dadır. Dil ve sözlük çalışmalarının yanı sıra İbn-i Battuta seyahatnamesini, Fransız Orman Kanunu'nu ve Nizamnamelerini, Mevlana'nın Mesnevisini, İncil'i Türkçe'ye çevirmiştir. Dil bilgisi kitapları ve en çok da sözlükleriyle ünlüdür. Çok çalışkan ve üretken bir yazar olan Wethouse'un başlıca eserleri şunlardır. Gramer Raisonné de la Langue Ottomane, Osmanlıca'nın ilmi grameri, Paris 1846. Osmanlıca Türkçesindeki Arapça ve Farsça kelimeleri içeren ilk sözlük olma özelliğini taşıyan Müntehebat-ı Lugat-ı Osmaniye, Osmanlı lügatinden seçmeler. İstanbul 1846. Özellikle İngiliz subaylarının kullanımına yönelik Vade Mecum of Ottoman Colloquial Language, Osmanlıca konuşma dili cep kılavuzu 1855. An English and Turkish Dictionary and Two Parts, English and Turkish, Turkish and English, İngilizce Türkçe ve Türkçe İngilizce sözlük. Londra 1856. Elexion, English and Turkish, İngilizce Türkçe sözlük. Londra 1861. Simplified Grammar of Ottoman Turkish, Londra 1884. Turkish and English Lexicon Showing the English Signification of the Turkish Term. Kitabı Mani'yi Lehçeli James Wethouse El İngilizi. 1. kısım 1884. 2. kısım 1890. 1861'de hazırlamaya başladığı, 1885'e kadar yazmaya devam ettiği, sonra da tamamlamaktan vazgeçtiği Mufassal Lugati, Külliyat-ı Aziziye Fil Lugati Osmaniye. Eserin İstanbul'a yolladığı 10 ciltlik bölümü de kayıptır. Yeni harflerle basılan ilk Red House sözlüğü, 1950'de çıkan Revize Red House Dictionary English Turkish'tir. Bunu 1968'de yayımlanan New Red House Turkish English Dictionary izler. Red House Press Yayın Departmanı 1996'da yeniden yapılandırılarak Sağlık ve Eğitim Vakfı'na bağlı Sev Yayınları olarak yayın hayatını sürdürmekte, İngilizce Türkçe, Türkçe İngilizce, irili ufaklı 10 kadar sözlük yılda yaklaşık 200 bin adet basılmaktadır. 1996'dan itibaren 3 yeni sözlükle Red House Leksikon'un CD versiyonu da bu yayınlara eklenmiştir. 2002'deki Nicky Gum'un The Turkish Daily News'ta çıkan The Making of a Logan Red House adlı yazısında söylediği gibi bu sözlük adamın efsanesi ve mirası bugün de devam etmektedir. Edebiyat kamusları. İyi bir ansiklopedinin ayrıcı vasfı bütünü kucaklamak, ayrıntılarda kaybolmamak ve daha sonraki çalışmalar için dürüst bir kılavuz olabilmektir. Ansiklopedileri medeniyetlerin defteri amali olarak tanıtmıştık. Bakınız Cemil Meriç, Işık Doğudan Gelir, Medeniyetlerin Defteri Amali, Ansiklopediler, İletişim Yayınları, 1. Baskı 2008. Fakat insan bilgisinin hepsini kucaklamak iddiası gütmeyen kitaplara da çağımız ansiklopedi adını veriyor. Sosyal İlimler Ansiklopedisi, İslam Ansiklopedisi, Güzel Sanatlar Ansiklopedisi gibi. Yazımızın konusu, edebiyatları konu edinen kamuslar olacaktır. Hemen belirtelim, belli başlı ansiklopedileri tanıtmak için hazırladığımız bu makalede ister istemez ansiklopedik olacaktır. Yani Fransızca ve İngilizce'de hazırlanmış belli başlı ansiklopediler içinde yıllardan beri kullandığımız etimizin eti, kanımızın kanı olmuş kitaplar üzerinde duracağız. Yazımız ne bütün dilleri kucaklayacak ne de bütün ansiklopedileri. Fransızca'da yazılmış ilk büyük ve cihan şumul edebiyatlar kamusunu geçen asrın sonlarında Vapero hazırlamış. Aydınlık, derli toplu, örnek bir eser. Vapero, Gustav, 1819 ila 1906. Dictionary Universal de Literatür, Edebiyatların Evrensel Kamusu. İlk baskısı Hachette SC, Paris, 1876. Gözden geçirilmiş ve bir ekle tamamlanmış ikinci baskısı Hachette SC, Paris, 1884. Bir cilt, 2096 sayfa. Önses, Preface, 16 sayfa, 11 kısa bölüm. 1. Eserin amacı ve genel konusu. 2. Eserin planı, ele alınan konular. 3. Yazarlar, 4. Eserler, 5. Edebi türler, 6. Edebiyat tarihi, ülkeler, edebi müesseseler ve olaylar, merak, 7. Tiyatro ve gazete, 8. Teori, estetik, retorik ve prozodi, 9. Dil bilim ve gramer, 10. Bibliografya, 11. Sonuç. Vapero, çağımızın en büyük allamelerinden biri. Edebiyat Yıllığı ismi altında yayımladığı mevkutelerde dünya edebiyatını baştan başa tarar ve 19. asır Fransa'sını cihanın fikir hareketlerinden tazesi tazesine haberdar ederdi. Edebiyat ve Tiyatro Yıllığı ya da türlerine göre sınıflandırılmış Fransız edebiyatının bir yıl içinde çıkan belli başlı eserleri, yabancı edebiyatların aynı yıl içinde çıkan en önemli eserlerinin çevirileri, Edebiyat ve tiyatro tarihinin dikkat çekici olayları. Paris, 1858 ila 1868 arası, Hachette, toplam 11 cilt. Üstadın çok değerli bir de çağdaşlar kamusu vardır. Vapero, Gustav, Dictionnaire Universel de Contemporain, Çağdaşların Evrensel Kamusu, Hachette, N.C., Paris, 1858. Ali Paşa ile başlayan Kara Todori ve Musurus Paşaları da içine alan bu zengin hal tercümesi, kamusu da bizim için çok faydalı bir kaynak. Fakat Vapero'yu yaşatan gerçek abi de Edebiyatlar Kamusu. O hazine kitabı tanımamış olmamız çok hazin ve neredeyse izah edilemeyecek bir gaflet. Aradaki yüzlerce benzeri edebiyat kamusunu bir kalem geçerek zamanımıza gelelim. asrımızın batı irfanına şeref veren 3 ciltlik bir edebiyatlar ansiklopedisini İnsanlık Kütüphanesi'ne NRF yayınevi armağan etmiş. Raymond Queneau yönetiminde her biri Fransa'nın en ehil kalemlerinden çıkmış makaleler. Fransız Dili, Edebiyatları ve Marjinal Edebiyatlar 1958 CM. Gerçekten yüze artıcı bir hazine. Bildiğimiz, daha doğrusu bildiğimizi sandığımız ve hiç bilmediğimiz bütün edebiyatlar o muhteşem mecellenin binlerce sayfası içinde. Tecessüsümüze arz edilmiş, cehaletimizin sonsuzluğunu idrak etmemiz için fihristine bir göz atmak yeter de artar bile. Bu son ansiklopedi, alfabetik olarak tertip edilmemiş ve tabiatıyla Fransız edebiyatına aslan payı ayrılmış. Edebiyatlar Sarayı'na Doğu Revakı'ndan giriyoruz. Hint, İran, Çin, İbrani edebiyatları. Hiçbir ülke unutulmamış. Hiçbir ülke ve hiçbir çağ. Bizim için eserin bir benzerini yazmak değil, soluk bir tercümesini yapmak bile kolay kolay erişilemeyecek bir ülkü. Şimdi de çok daha mütevazı fakat bizim için belki daha da faydalı bir kitaptan söz edeceğim. Cassels Encyclopedia of Literature. Cassels Encyclopedia of Literature, edited by Stinberg Cassel Company Limited, Londra 1953, 2 cilt, 2086 sayfa. İlk defa olarak 1953'te basılmış. 2 büyük cilt, 3 sayfalık bir ön sözden sonra yazarların adlarını ve unvanlarını sergileyen 21 sayfa. Eser 3 kısma ayrılmış. Birinci kısım genel konuları kucaklıyor. Dünya edebiyatlarının tarihçesi, edebiyatı ilgilendiren ana meseleler, matbaa ve yayım, mukaddes kitaplar, metin yorumları, aforizma, epigram, mizah ve nükte, kurgu bilim, klasisizm, mitoloji, romantizm, vezin, retorik, deneme, polisiye romanlar, tabiatüstü hikayeler, ütopyalar ve bütün edebi neviler, sansür, telif hakkı, tercüme. Bu bölümde 555 makale var. Uzunluğu 2 satırdan 10.000 kelimeye kadar. İkinci kısım 1914'ten önce ölmüş yazarların hal tercümeleri. Üçüncü kısım 1914'ten sonra yaşayanlar. Orta Avrupa ve Asya yazarları için ayrılan yer şöhretlerine kıyasla fazla görülebilir diyor önsöz. Fakat bu yazarların İngilizce veya Fransızca gibi yaygın Avrupa dillerinde hazırlanan benzer müracaat kitaplarında yer almadığı düşünülürse davranışımız haklı görülebilir. Evet, biz olsa olsa Cassel'in Edebiyatlar Ansiklopedisini örnek diye alabilir veya dilimize kazandırmak isteyebiliriz. Elbette ki bütün bu ansiklopediler kültür dünyasının ortak emeğiyle hazırlanabilmiştir. Onların elindeki teknik imkanlardan da külliyen mahrumuz. Ama bir ansiklopedi hazırlamak isteyenler elbette ki bu örnekleri incelemek, Batı'nın tecrübelerinden faydalanmak zorundadır. Hocasız kemal olmaz. 28 Eylül 1980'de şunları yazmışım günlüğüme. Cemil Meriç, Jurnal Cilt 2, 1966 ila 83. 28 Eylül 1980 saat 16. Ansiklopedi yazmak. İletişim Yayınları 1. baskı 1993 sayfa 243-244. Dergahın Edebiyat Ansiklopedisini karıştırıyoruz. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Devirler, İsimler, Eserler, Terimler. Yayın Kurulu, Ezel Erverdi, Mustafa Kutlu, İsmail Kara. Dergah Yayınları, 8 cilt, İstanbul 1980. Bir mezarlıkta dolaşır gibiyiz. Sevgi yok, kin yok, sıcaklık yok. Yazısı silinmiş, yosun bağlamış mezar taşları. Zavallı memleket. Naci'nin İstilahatı Edebiyyesi de kişiliği olmayan bir kitap. Muallim Naci 1850 ila 1893. İstilahatı Edebiyye. Asadoryan Matbaası. İstanbul 1890. 283 sayfa. Edebiyat Terimleri, İstilahatı Edebiyye, Risale Yayınları, 1996, Gökkubbe Yayınevi, 2004. Bir Rüştiye mualliminin yeni yeni kanatlanan genç kabiliyetlere yol göstermek arzusu ile kaleme aldığı mütevazı bir eser. Kimler faydalandı o kaynaktan ne kadar faydalandı? Cevap vermek zor. Lügat-ı Naci'de renksiz, kokusuz. Muallim Naci, Lügat-ı Naci 1891. Yazar kavga etmiyor. Bu kitapları kişiliğini saklamak için yazmış sanki. Zaten rahmetli yalnız şiir söylediği yahut düşmanlarına çattığı zaman kendisi olabiliyor. Ama haksızlık etmeyelim. Naci bir rüştiye hocasıdır. Kafayı çekmediği, öfkelenmediği zaman ukala ve sevimsiz. Tahirül Mevlevi'nin Edebiyat Lügati, Tahirül Mevlevi 1877 ila 1951 Edebiyat Lügati, yayını hazırlayan Kemal Edip Kükçüoğlu, Enderun Kitabevi, İstanbul 1973. Daha deli dolu, daha sıcak. Kitabı okurken yazar karşınızdadır. Belki de medrese ile tekkenin farkı. Dergahın ansiklopedisinde ne Naci'nin soğuk fakat ciddi kişiliği var, ne Tahirül Mevlevi'nin laubali ve derbeder kalenderliği. Talihsizlik şuradaki, mazeretleri de yok. 20. asrın son çeyreğinde yazıyorlar. Meydanlaruz ansiklopedisi 12 cilt ve 2 ek 1969 ila 1973 yılları arasında yayımlanan Türk ansiklopedisi. 1960 ila 1964 arasında Fransa'da yayımlanan 10 ciltlik Grand Larousse ansiklopedik esas alınarak telif maddelerle zenginleştirilmiştir. Para kazanmak için girişilmiş bir teşebbüs. Türk ansiklopedisi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1943'te çıkarılmaya başlanan ve ancak 1985'te tamamlanabilen 33 ciltlik ansiklopedi. İlk 4 cildi İnönü Ansiklopedisi, 5. ciltten itibaren de Türk Ansiklopedisi olarak yayımlanmıştır. Genel Sekreter Agah Sırrı Levent. Bürokrasinin bir özentisi. İkisi de bir hummanın, bir heyecanın, bir aşkın eseri değil. Onun için ölü doğdular. Türkiye'de ne bir bayla yaşayabilirdi ne bir Diderot. Bizim Larousse'umuz Şemsettin Sami. Dergahçılar bu denemeden sonra sahneye çıktıkları için daha az kusurlu olmak zorundaydılar. İnsan bir Rıza Tevfik neslini içi sızlayarak anıyor. Baylılar, Diderolar, Cihangir bir sınıfın öncüleri veya ideologlarıydı. Çürümüş bir toplumda dev yetişmez. Ama ansiklopedi yazmaya kalkmanın asgari şartları vardır. Bir Vapero'nun Edebiyatlar Lügati erişilemeyecek bir zirve olmasa gerek. Ne var ki delikanlılarımız Vapero'yu görmemişlerdir. Kaseli de tanımazlar. NRF'nin ansiklopedisini ise okuyacak seviyede değildirler. Samimiyetsizlik kitabın isminden başlıyor. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. Biliyoruz ki delikanlılar çok çetin bir yolculuğa tek başlarına çıkmışlardır. Bir İbnül Emin Mahmut Kemal Bey'in irfanından da mahrumdurlar. Çeşitli ihanetlere uğramış ve bekledikleri yardımı bulamamışlardır. Taşıdıkları yükün altında ezilmemeleri, takdir ve tebrike layık bir himmet ve cesaret örneğidir. Türkçemiz ilk defa olarak bu hacimde, bu kesafette bir edebiyat kamusu kazanmıştır. Teferruata ait kusurlar üzerinde durmak neye yarar? Eser bir ilim abidesi olmasa bile, bir iyi niyet ve yorulma bilmeyen bir emek şaheseridir. Bütün gönlümüzle tamamlanmasını diler, yeni baskılarda daha kamil ve ismine daha layık bir ansiklopediye sahip olacağımızı ummak isteriz. 25. ayrımın sonu, sayfa 332.